Ayrım 18. Aklı Kemal, sayfa 232. Türk Demokratik Devrimi. Atatürk'ün bağımsızlık ile birlikte en büyük aşkı demokrasidir. Bütün hayatı demokrasi mücadelesiyle geçen Atatürk, özellikle Kurtuluş Savaşı ve sonrasındaki çağdaşlaşma hareketi sırasında yapıp ettikleriyle Türkiye'yi demokratikleştirmek için çok büyük çaba harcamıştır. Türk Devrimi'nin mimarı Atatürk 1924 yılında, Türk devriminin demokratik karakterini şöyle vurgulamıştır. Büyük, önemli bir inkılap oldu. Bu inkılap, milletin güvenliği adına, hak adına yapıldı. Milletimiz demokratik bir hükümet kurarak düşman ordularını yok etti. Koca Türk, AG, sayfa 71. Atilla İlhan, Türk devrimini demokratik devrim olarak adlandırmıştır. İlhan, AG, sayfa 223. Gerçekten de emperyalizme ve yerli işbirlikçisi Halife Sultan'a karşı verilen Türk Kurtuluş Savaşı ve sonrasındaki çağdaşlaşma hareketini en iyi anlatan kavram demokratik devrim olsa gerek. Atatürk'ün öncülük ettiği demokratik devrimi ayrıntılı olarak gözler önüne sermeden önce kısa bir özet yapalım. Atatürk gençliğinde askeri okullarda, arkadaşlarına yaptığı konuşmalarda ve çıkardığı okul gazetesinde saltanatı eleştirip ulusal egemenlikten söz etmiştir. Askerliğe ilk adımını attığı yıllarda Suriye'de Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni kurarak ve Selanik'te İttihat ve Terakki'ye katılarak istibdat düzenine karşı özgürlük mücadelesi vermiştir. Ordu ile siyasetin birbirinden ayrılmasını istemiş, istediği reddedilince İttihat ve Terakki'den ayrılmıştır. Kurtuluş Savaşı boyunca Cumhuriyeti vicdanında bir milli sır olarak saklayıp her adımında ulusal egemenliğe vurgu yaparak kulakları ve kafaları yavaş yavaş Cumhuriyet'e hazırlamıştır. Şöyle ki, Amasya genelgesinde vatanın bütünlüğünü ve milletin bağımsızlığına yine milletin azmi ve kararı kurtaracaktır diyerek ulusal egemenliğe vurgu yapmıştır. Erzurum Kongresi'nde milli iradeyi etkin milli kuvvetler hakim kılmak esastır diyerek yine ulusal egemenliğe vurgu yapmıştır. Sivas Kongresi'nde milli meclis toplanmalıdır kararı ile bir kere daha ulusal egemenliğe vurgu yapmıştır. İşgal altındaki Anadolu'nun orta yerinde Ankara'da halkın temsilcilerinden oluşan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni toplayarak ulusal egemenliği gerçekleştirmiştir. Meclisin amacı egemenliği millete vermektir diyen halkçılık programını Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunarak cumhuriyetçiliği ve halkçılığı devletin temellerine yerleştirmiştir. 1921 Anayasası'na egemenlik kayıtsız şartsız milletindir maddesini koydurarak cumhuriyetin altyapısını hazırlamıştır. Saltanatı kaldırarak monarşik düzene son verip ulusal egemenliğin önündeki en büyük engeli ortadan kaldırmıştır. Cumhuriyeti ilan ederek demokrasi yolundaki en güçlü adımlardan birini atmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi'ni kurup toplumu siyasal katılıma demokrasiye hazırlamıştır. Halifeliği kaldırarak dinsel kaynaklı kişi otoritesine son vermiştir. Serbest Cumhuriyet Fırkası'nı kurarak çok partili demokrasi denemesi yapmıştır. Atatürk, eski arkadaşı ve Paris Büyükelçisi Fethi Okyar'a kurdurduğu bu partiyi, rejim karşıtı mürtecilerin partiye sızmaları ve bu sırada patlak veren gerici Menemen olayı nedeniyle kapatmak zorunda kalmıştır. Kadınlara sosyal ve siyasal haklar vererek kadını hem toplumsal hayatta özgür kılmış hem de siyasal katılımcı yapmıştır. Devrimleriyle ve ilkeleriyle kuldan birey, ümmetten millet yaratmıştır. Profesör Doktor Halil İnalcık, Atatürk'ün bu başarısını şöyle ifade etmiştir. Arap ülkelerinde, Mısır, Irak ve Suriye'de darbe hareketleriyle iş başına gelen askeri bürokrasiler genellikle Atatürk örneğini benimsemekle beraber devrimi halk egemenliği çerçevesinde demokratik kurumlar temeline oturtamamışlardır. Türkiye'nin başarısı buradadır. Serbest seçimler bunu kanıtlamaktadır. İnalcılık, AG, sayfa 34. Atatürk, yönetimde, eğitimde, ekonomide, hukukta demokrasiyi egemen kılarak her yönüyle demokratik bir toplum yaratmak istemiştir. Bunu yaparken asırların baskıcı zihniyetlerini, monarşinin siyasal baskı ve teokrasinin dinsel baskı gücünü kırarak işe başlamıştır. Cumhuriyetçilik ve laiklik ilkeleri bu bakımdan çok önemlidir. Çünkü cumhuriyetçilikle monarşinin, laiklikle teokrasinin gücü kırılmıştır. Atatürk'ün yaptığı devrimler Türk erkeğine şapka giyemezsin, Türk kadınına saçının telini ya da elini kolunu gözünü gösteremezsin, Türk insanına tiyatro yapamazsın, müzik, resim, heykel günahtır diyen, Arapçayı ve Arapyasını kutsallaşmış gibi gösteren zorba kafa yapısını yıkmayı olanaklı kılmıştır. Türk halkının kafasını yazıda, dilde, bez parçasında, resimde, yontuda büyülü bir etki olabilirmiş diyen ilkel anlayıştan kurtarıp özgürleştirmiştir. Ozan Kaya, AG sayfa 20. Tekke, türbe, zaviye ve tarikatlar gibi ortaçağ kalıntısı baskıcı insanları yurttaş değil, iktidar sahiplerinin bir buyruğuna sorgulamasız boyun eğecek uyruklar olarak koşullandıran kurumlar kapatıldı. Şeyh, mürit, mensup, çelebi, halife, nakip, falcı, büyücü gibi sanların anlattığı etkinliklerde bulunması yasaklandı. Türk devrimi yalnızca bilim dışı, baskıcı düşünceyi ortadan kaldırmak, vicdanları baskı ve sömürüden kurtarmak, toplumu özgürleştirmek istiyordu. AG sayfa 174-175. Atatürk'ün birbirini tamamlayan devrimleri ve cumhuriyetçilik, halkçılık, milliyetçilik, laiklik, devletçilik ve devrimcilik ilkeleri dinsel baskının yerine özgür akla egemen kalmıştır. Nitekim demokrasinin ilk kuralı her şeyden önce aklın özgürleşmesidir. Demokrasi düşünce özgürlüğüyle başlar. Atatürk, Erzurum Kongresi'nde düşünce özgürlüğünden şöyle söz etmiştir. Ülkemiz bayındırlık bakımından olduğu kadar, ulusumuz da düşünce özgürlüğü bakımından bütün dünyadaki ilerleme ve gelişmelerle kıyaslanınca biraz değil, çok geridir. Akarsu, AG, sayfa 35. Aralık 1923'te şöyle demiştir. Cumhuriyet, özgür düşünce taraftarıdır. Samimi ve yasal olmak şartıyla her düşünceye hürmet ederiz. Her kanaat bizce değerlidir. Ocak 1923'te İzmit basın toplantısında da şunları söylemiştir. Hükümetin düşündüğü gibi düşünmeye hiç kimsenin mecburiyeti yoktur. Gerçek özgürlüğün olduğu bir ülkede vicdan özgürlüğü vardır. Arar, Atatürk'ün İzmit basın toplantısı sayfa 60. Şu sözler de Atatürk'e aittir. Özgürlükten doğan bunalımlar ne kadar büyük olursa olsunlar, hiçbir zaman fazla baskının sağlayacağı sahte güvenlikten daha tehlikeli değildir. Goloğlu, Devrimler ve Tepkileri, sayfa 306. Bediye Akarsu'nun Atatürk'ün özgürlük ve demokrasi mücadelesi hakkındaki şu değerlendirmeleri önemlidir. Atatürk düşüncesinin temel ilkesinin özgürlük ve bağımsızlık olduğunu biliyoruz. Özgürlüğü tam anlamıyla sağlayan devlet biçimi de hiç kuşkusuz demokrasidir. Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetin iki temel ilkesi vardır. 1. Bilimsel düşünce yapısı. 2. Demokratik yönetim, ulusal egemenlik. Bu ikisinin de temelinde özgürlük var. Bilim, yol gösterici olarak kabul edilmiştir. Araştırma, denetleme, düzeltme bilimin en önemli nitelikleridir. Bilim kesin konuşmaz. Boyuna yeniden araştırır, düzeltir. Aynı durum toplum olayları için de geçerlidir. Değişmez yasaları yoktur. Olayların gidişine göre toplumsal durumlar incelenerek zamana ve gidişe göre yeni koşullara uygun yeni yasalar yapılabilir. Bunu da ancak bireylerin özgür istençleriyle seçtiği temsilcilerden kurulu olan meclis yapar. Ulusun egemen olduğu bir toplumda insanlar kul olmaktan çıkmış, birer yurttaş, birer birey olmuşlardır. Birey olmak hiçbir otoriteye bağlı olmadan kararlarını kendi verebilmektir. Kendi aklı, kendi görgüleriyle, kendi deneyimleriyle karar verebilen insanların oluşturduğu bir toplum yaratmak istiyordu Atatürk'te. Batı kültürüne yöneliş de bununla bağlıydı. Batı kültürünün belli bir düzeye gelmesini sağlayan batılı düşüncenin temelleri, kaynakları batıya temel olmuş düşünüş biçimiydi. O da aklın kılavuzluğunda bilimsel düşünüştür. Uygarlığa varmanın başka yolu yoktu. Batıda özgürlük, doğuda alın yazısı egemendi. Biz bu alın yazısını silmek, egemenliği elimize almak zorundaydık. Bu da insanlarımızın kul olmaktan çıkıp birey olması, yurttaş olması, daha kesin deyişle özgür birer yurttaş olmasını gerektiriyordu. Bu da ancak laik eğitimle gerçekleşebilirdi. Eğitilmemiş bir halk birey olmamakla sürü durumunda kalır. Başkaları yönetir onu. Başkaları tarafından yönetilen insanın sorumluluğu da yoktur. Özgür olmayan sorumlu da olmaz. Başkalarının buyruğundadır. Onun yerine başkaları düşünmüş, eylemleri başkaları tarafından belirlenmiştir. Akarsu, AG sayfa 109-110. Atatürk, bütün bir kurtuluş savaşını önce meclis ilkesi doğrultusunda meclis kararlarıyla yürütmüştür. Tüm devrimlerini meclise ikna yöntemini kullanarak meclisin onayıyla hayata geçirmiştir. Falih Rıfkı Atay'ın anlattığına göre bir defasında Oya sunduğu bir önerge kabul edilmeyince, "Lütfen ellerinizi indirir misiniz? Galiba iyi izah edemedim." diyerek konuyu açıklamaya devam etmiştir. Sabahattin Özel, Büyük Milletin Evladı ve Hizmetkarı Atatürk ve Atatürkçülük, İstanbul, 2006, sayfa 85. Atatürk meclise başkanlık yapmadığı zamanlarda milletvekillerinin arasında rastgele bir yere oturup konuşacağı zaman sıradan bir milletvekili gibi söz isteyerek ya da kürsüye çıkmış ya da oturduğu yerde ayağa kalkarak konuşmuştur. Tevfik Rüştü Aras, Vatan Gazetesi, 21 Temmuz 1944, Özel AG, sayfa 108. Asla meclisin üstünde bir otorite gibi görünmemiştir. Devrimler mecliste uzun uzun tartışılarak kabul edilmiştir. Atatürk'ün temel ilkesi ulusal egemenlik ve yasallık olmuştur. Hiçbir şeyi ben yaptım demedi. Her şeyi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yaptırdı. Ozan Kaya, AG, sayfa 137-138. Atatürk, meclis konuşmalarında yanlış anlaşılır diye milletim ifadesini kullanmaktan bile kaçınmıştır. Bir arkadaşının bu konudaki ısrarı üzerine, "Sen bu meclisi bilmezsin, milletin kelimesinden millet onun mu anlamı çıkarır?" demiştir. İsmail Habib Sevük, Atatürk için Ankara 1981, sayfa 54. Niyazi Ahmet Banoğlu, Nükte, Fıkra, Çizgilerle Atatürk, 2. kitap, Yeni Tarih Dünyası, özel sayısı. İstanbul 1954, sayfa 14-15, özel, AG, sayfa 85. Atatürk, ulusal egemenliğe, meclis iradesine verdiği önemi bir keresinde Enver Behnan Şopolyo'ya şöyle ifade etmiştir. "Ben memlekette uygulamak istediğim herhangi bir fikri önce kongreler toplayarak, onlarla konuşarak bu fikirleri onlardan aldığım yetkiye dayanarak uyguladım. İşte Erzurum, Sivas kongreleri, işte Büyük Millet Meclisi. Bunun en canlı ifadeleridir." Enver Behnan Şopolyo, Atatürk ve Milli Mücadele Tarihi, İstanbul 1958, sayfa 304, Koca Türk AG, sayfa 260. Dünyada 1920'de sadece 35 anayasal ve seçilmiş hükümet varken bu sayı 1938'de 17'ye düşmüştür. Bolşevizm, Nazizm ve Faşizmin yükselmeye başladığı 1920'lerin, 1930'ların dünyasında demokrasiler büyük darbe yemiştir. 1918-1920 arasında 2, 1920'lerde 6, 1930'larda 9 ve 1939-1946 arasında Alman işgali altındaki 5 Avrupa ülkesinde yasama meclislerine son verilmiştir. İki Dünya Savaşı arasında 1918-1939 meclisleri açık olan ve demokratik kurumları bir şekilde işleyen ülke sayısı Avrupa'da 5 ve Amerika'da 5 olmak üzere toplam 10 ülkedir. Bunlar İngiltere, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İsviçre, Kanada, Kolombiya, Costa Rica, ABD ve Uruguay'dır. 1944'te ise tüm dünyadaki 64 ülkenin sadece 12'si meclise ve anayasal düzene sahip demokrat olarak adlandırılabilecek ülkelerdir. Fabio L. Grassi, Atatürk, çeviren Eren Yücesan, Cenday, İstanbul 2009, sayfa 9. Avrupa'da meclislerin kapatıldığı 1920'lerde Türkiye'de hem de bir ölüm kalım savaşının tam ortasında bir meclis açılmıştır. Türkiye, 1. ve 2. Dünya Savaşı arasında meclisini kapatmayan, daha doğrusu silah zoruyla kapatılan meclisin yerine yeni bir halk meclisi açan dünyadaki 10 ülkeden biridir. 2. Dünya Savaşı'nda meclislerin kapatılıp anayasaların rafa kaldırıldığı, Nazi, faşist ve komünist diktatörlüklerin tüm Avrupa'yı ve dünyayı kasıp kavurduğu bir ortamda Türkiye meclise ve anayasaya sahip dünyadaki 12 ülkeden biridir. Türkiye'nin sadece 2 yıl sonra çok partili hayata 1946, 6 yıl sonra da demokrasiye 1950 geçmesinin sırrı işte Atatürk'ün bu meclis aşkında gizlidir. Ulusal egemenliğin ve laikliğin bir gereği olmak üzere saltanat ve halifelik kaldırılmış, Osmanlı hanedanı yurt dışına sürgün edilmiş, Erkan-ı Harbiye Umumiye vekaleti kaldırılmış ve komutanların milletvekili olması engellenmiştir. Böylece hem dinin hem de ordunun siyasetle ilişkisine son verilmiştir. Ozan Kaya, AG, sayfa 167. Profesör Doktor Halil İnalcık'ın ifadesiyle artık devletin sahibi, efendisi hanedan veya halife değildir. Türk bireyleri tebaa değil, eşit vatandaştırlar. Egemenlik hakkını Tanrı'dan alan ve yalnız Tanrı önünde sorumlu olan padişahlık bir daha geri gelmemek üzere gitmiştir. İnalcık, Age, sayfa 90. İnsanlar kulluktan kurtarılıp din, mezhep, ırk ve cinsiyet ayrımı gözetilmeksizin özgür birey yapılmıştır. Böylece güdümlü kulların oluşturduğu bir ümmetten özgür bireylerin oluşturduğu bir ulus yaratılmıştır. Dinsel baskıyı kurmak için laiklik devlete temel yapılmıştır. Saltanatın ve halifeliğin kaldırılması ile siyasi hayat, medreselerin kapatılması, tevhid-i tedrisat kanununun kabulü ve çağdaş okulların açılması ile eğitim-öğretim hayatı, tekke ve zaviyelerin, türbelerin kapatılması, dinsel hukukun yerine çağdaş hukukun kabul edilmesiyle de toplumsal hayat laikleştirilmiştir. 1928 yılında devletin dini İslam'dır maddesi anayasadan çıkarılmış, 1937'de de laiklik anayasaya konulmuştur. Böylece demokrasinin olmazsa olmaz ilkesi laiklik hayata geçirilmiştir. Atatürk siyasal katılımı sağlamak için siyasi partiler kurmuştur. Amasya görüşmelerinden sonra imzalanan protokolün 6. maddesinde çok partililik onaylanmıştır. Mithat Sertoğlu, Amasya protokolünün tam ve gerçek metni belgelerle Türk Tarih Dergisi sayı 3, İstanbul 1967, sayfa 12. 23 Ekim 1919'da Sosyal Demokrat Fırkası'nın yayımladığı bir bildiride, demokrasinin uygulanmasının zamanı geldiği, bunun için de mecliste ve belediyelerde güçlü olunması gerektiği belirtilmiştir. Zekai Güner, Orhan Kabataş, Milli Mücadele Dönemi Beyannameleri ve Basını, Ankara 1990, sayfa 244. Atatürk ise Kurtuluş Savaşı kazanılmadan çok partili sistemin kurulmasının çok zamansız bir hareket olacağı düşüncesindedir. O öncelikle tam bağımsızlığın gerçekleştirilmesinden ve halkın ulusal egemenlik, cumhuriyet düşüncesine alıştırılmasından yanadır. Bu nedenle 1919'da Amasya'da Ruşen Eşref Ünaydın'a çeşitli görüşlere dayanan siyasi partilerin kurulabilmesi için önce ülkenin kurtarılması gerektiğini söylemiştir. 1919'da Erzurum'da Mazhar Müfit Kansu'ya da Erzurum Kongresi'nin partilerin kurulması hakkındaki önergeyi reddetmiş olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirmiştir. Kurtuluş Savaşı sırasında 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde farklı siyasi görüşlerde gruplar kurulmaya başlayınca Atatürk de Müdafaa-i Hukuk grubunu kurmuştur. Kurtuluş Savaşı'nın hemen ardından da halkı siyasal katılımcı yapmak, devrimleri halka anlatarak halkı bilinçlendirip demokrasi kültürü oluşturmak için Cumhuriyet Halk Partisi'ni kurmuştur. Atatürk 1923'te Balıkesir'de yaptığı konuşmada "Halk Fırkası halkımıza siyasi terbiye vermek için bir okul olacaktır" demiştir. Ancak Atatürk Cumhuriyet'in ilk yıllarında da çok partili hayata geçmenin erken olduğunu düşünmüştür. Bu düşüncesini 20 Eylül 1924'te Samsun Belediyesi'ndeki bir konuşmasında dile getirmiştir. Yine Aralık 1924'te The Times muhabiri McCartney'e Cumhuriyet rejimlerinde siyasi partilerin varlığının doğal olduğunu, Türkiye Cumhuriyeti'nde de birbirini denetleyecek partilerin oluşacağına kuşku olmadığını belirterek, "Bizim Türkiye'de bir tek sıçrayışta, hemen sizin İngiltere'de yüzyıllar boyunca elde edebildiğiniz tüm siyasal deneyimi gerçekleştirmemiz beklenemez" demiştir. Erik Han Zürher, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası İstanbul 1992, sayfa 183. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tek bir partinin olması halinde o parti kendi hükümetinin icraatını yeterli ölçüde eleştiremez diyen Atatürk, arkadaşı Paris Büyükelçisi Ali Fethi Okyar'a 1930 yılında Serbest Cumhuriyet Fırkası'nı kurdurmuştur. Atatürk'ün bütün Avrupa'da demokrasi düşmanı faşist rejimlerin kol gezdiği bir ortamda Türkiye'de çok partili demokrasiyi kurmaya çalışması çok önemlidir. Ancak devrimin henüz tam olarak yerleşmediği, devrim karşıtlarının pusula beklediği bir ortamda çoğulcu demokrasinin yürüyemeyeceğini anlayan Atatürk, kısa bir süre sonra Serbest Cumhuriyet Fırkası'nı kapattırmıştır. Atatürk, Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kapatılmasının hemen ardından Trabzon'da yaptığı bir konuşmada muhalefetsiz bir demokrasinin nasıl olması gerektiğini şöyle anlatmıştır. "Karşımızda birçok fırkalar varmış gibi her gün daha fazla bir faaliyetle çalışmak, fikirlerimizi halk kitlelerinin içine yaymak ve köylere kadar götürmek mecburiyetindeyiz. Her an tarihe karşı, cihana karşı hareketimizin hesabını verebilecek bir vaziyette bulunmak lazımdır. Düşünce ve faaliyetlerimizde bu kadar duyarlı ve tetikte bulunmak suretiyle muhalefetsiz bir fırkanın sakıncalarını önlemiş oluruz. Fareh Rıfkı Atay, Gazi'nin Düsturları, Hakimiyet-i Milliye Gazetesi 1 Şubat 1931, Özel, AGE, sayfa 127. Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kapatılmasının ardından patlak veren irticai devrim karşıtı Menemen olayı 23 Aralık 1930 çok partili demokrasi arayışlarını kesintiye uğratmıştır. Bu durumu Atatürk'ün devrimci Adalet Bakanı Mahmut Esat Bozkurt, "Demokrasinin nasibi irticanın elinde oyuncak olmak değildir." diye ifade etmiştir. Uğur Mumcu, Uyan Gazi Kemal, 3. Baskı, Ankara 2004, sayfa 81. Atatürk, CHP'nin 1931 İzmir Kongresi'nde demokrasi vurgusu yapmakla birlikte Türkiye Cumhuriyeti'nin tek partili bir demokrasi olduğunu açıklamıştır. Hakimiyet-i Milliye Gazetesi 2 Şubat 1931, Özel, AG, sayfa 127. Atatürk çok partili demokrasiyi hayata geçirmeyi başaramasa da demokratik siyaset için mücadelesini sürdürmüştür. Örneğin CHP Genel Başkanı olarak yayımladığı 21 Nisan 1931 tarihli bildiride kendilerinin eleştiriye açık olduklarını belirtmiştir. 1931'de yenilenecek seçimlerde 30 kadar bağımsız milletvekili oluşturmuştur. Atatürk bağımsız adaylara oy vermeyi düşünen seçmenlere şöyle seslenmiştir. Başka programdan seçeceğiniz mebuslar için fırkanın ikinci seçmenlerine dikkat noktası olarak gösterdiğim ev saf, yalnız laik, cumhuriyetçi, milliyetçi, samimi olmaktır. Açık bıraktığım yerler için hiçbir şahsiyet lehinde veya aleyhinde herhangi bir telkinim yoktur ve olmayacaktır. Açık yerlere adaylıklarını koyacaklar hakkında vicdanı kanaatimize göre oy vermek özellikle rica ettiğim husustur. Hakimiyet-i Milliye Gazetesi 26 Nisan 1931, Özel, AGE, sayfa 129. 8 Şubat 1935 seçimlerinde 19 ilde bağımsız milletvekilliği için yer bıraktırmış, azınlıkların da seçimlere katılabileceklerini açıklamış ve ilk kez kadınların da milletvekili seçimlerine katılmasını sağlamıştır. Seçimler sonunda seçilen azınlık milletvekilleri şunlardır: Berç Türker, Ermeni, Doktor Taptas, İstimat, Zihri Özdamar, Doktor Abravaya Marmaralı Rum, Özakman, AGE, sayfa 788, dipnot 421. Seçimler sonunda aralarında saygın ve ünlü isimlerin de yer aldığı 13 bağımsız aday ve 17 kadın aday Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girmiştir. R. von Kral, AG, sayfa 33. Seçilenler arasında Rum azınlıktan 2, Ermeni azınlıktan 1, Yahudi azınlıktan ise 1 milletvekili yer almıştır. AG, sayfa 33. Tek parti olmasına karşın bağımsız adaylara da seçilme hakkı tanıyan, azınlıkların ve kadınların siyasi haklarını gasp etmeyen bir rejim, hele bir de 1930'larda kurulmuşsa neresinden bakılırsa bakılsın antidemokratik ve diktatör olarak adlandırılamaz. Bu arada Atatürk, demokrasinin olanaklarından yararlanıp demokrasiyi yok etmek isteyenlere de izin vermemiştir. 1924'te kurulan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, din istismarı yaparak gericileri kışkırttığı için kapatılmıştır. Bu partiyi Atatürk'le yollarını ayıran Kazım Karabekir, Ali Fuat Cebesoy, Refet Bele ve Doktor Adnan Adıvar kurmuştur. Çünkü Atatürk, demokrasinin olmazsa olmazlarından birinin laiklik olduğu düşüncesindedir. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nı kuran Kazım Karabekirlerin ve Rauf Orbayların daha birkaç ay önce Cumhuriyet'in ilanı erken buldukları ve bu nedenle Atatürk eleştirdikleri dikkate alınacak olursa, birkaç ay sonra üstelik adında Cumhuriyet ifadesi olan bir parti kurarak çok partili demokrasiyi savunmalarının ne kadar samimi bir davranış olduğu çok tartışılır. Atatürk, nutukta Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'ndan şöyle söz etmiştir. Cumhuriyet kelimesini ağızlarına almaktan bile çekinenlerin, Cumhuriyeti doğduğu gün boğmak isteyenlerin, kurdukları partiye Cumhuriyet hem de Terakkiperver Cumhuriyet adını vermiş olmaları nasıl ciddiye alınabilir ve ne dereceye kadar samimi sayılabilir? Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nı kuranlardan bazılarının bir yıl sonra Atatürk'e yönelik İzmir suikastı ile ilişkili olduklarının anlaşılması, bu partinin nasıl bir muhalefet peşinde olduğunu göstermesi bakımından çok önemlidir. 18. ayrımın sonu, sayfa 243.